Ayrım 27, sayfa 332. Bir kere adalara, iki kere kapalı çarşıya gitmişler, Ayasofya'yı ziyaret edip uzak bir ananın sıcaklığıyla Ömer'e gerçekten muhteşem görünen Theodora'nın gözlerinin içine bakmışlardı. Birbirine paralel sokaklarda şaşırtıcı ölçüde birbiriyle alakasız dünyalara rastlamışlar, şehrin hem en kozmopolit hem en tutucu yerlerini dolaşmışlar, yer yer bu ikisini aynı noktada bulmuşlardı. Her gezintide yeni bir çikolata serisi geliyordu Gale'in aklına. Tedirgin ruh çikolata dükkanına döner dönmez yeni koleksiyonlar imal edecekti. Bir adet semazen serisi tasarlamıştı beyaz çikolatadan. Bir de bitter çikolatadan çarşaflı kadın serisi ve neden olmasın göbeklerinde brandy olan bir vapur seyyar satıcıları serisi. Sultanahmet Camii'nin önünde güvercinlere darı satan, bir deri bir kemik, sırtı kambur bir kadıncağızdan darı alıp güvercinlere beslediler. Kirli renkli bir kedi etraflarında daire çiziyor, son derece temkinli ama bir o kadar gülünç adımlarla gittikçe kuşlara yaklaşıyordu. Kedi hiç güvercin yakalayamadı. Gale bunu iyi bir işaret olarak kabul etti. Son zamanlarda manik ruh halinin doruklarındaydı ki bir bakıma düşmenin eşiğinde olduğu anlamına geliyordu bu. Yaklaşmakta olan meczupluk. Her bardan aynı ölçüde yüksek sesli başka başka müziklerin taştığı Beyoğlu'nun arka sokaklarını arşınladılar. Binalar arasına sıkışmış bir türbenin önünde durdular. Binalar arasında tesadüfen varlığını korumuş çoğu türbe gibi bu da bir evliyaya aitti. Gale artık bütün şehrin zamanı belirsiz sayısız türbeyle dolu olduğunu ve hepsinin belli bir konuda uzmanlaştığını keşfetmişti. Kimi evliyalar koca bulmaya, kimisi bulunanı kaybetmemeye yarıyordu. Bazı türbeleri hasta ve düşkünler ziyaret ediyordu, bazılarını da gönül yarası çekenler. Bebek sahibi olamayan kadınların ziyaret ettiği türbeler vardı. Evliyalar arasındaki fark ne olursa olsun ziyaretçileri hemen her daim kadındı. Gale bu evliyanın hangi konuda uzmanlaştığını anlamak için mezar taşına baktı. Ama hiç ipucu yoktu. Sadece kendisine tercüme edildiğinde pek anlam ifade etmeyen bir ibare vardı. Türbenin etrafında mum yakmayın. Evliyanın sizin ışığınıza ihtiyacı yok. Söylesene canım diye usulca mırıldandı otele dönerlerken. Sence ben de kitabı sol eline verilenlerden miyim? Zındık Ömer'in onun neden bahsettiğini anlaması biraz zaman aldı. Ciddi olduğunu anlaması daha da uzun sürdü. Yapma, böyle şeylere inanıyor olamazsın. Evet ama yine de bana cevap verebilirsin. Yani sen Tanrı olsan, kitabımı sol elime mi verirdin yoksa sağ elime mi? Tanrı olsaydım, dedi Ömer gülerek, kitabını kafana atardım. Ama sence de şiirsel bir metafor değil mi bu diye sordu Gale insafsız inadıyla. Hayır değil, dedi Ömer, onu avuturcasına kolunu uzatarak. Ama sen kesinlikle öylesin. Hayatımdaki en şiirsel şeysin sen. Bu kelimeler ağzından çıkar çıkmaz beklenmedik bir kasvet çöktü Ömer'in işine. Sanki şiirsel artık mevcut olmayan demekti. Daha önce de böyle hissettiğini hatırlıyordu. Ama ne zaman ve nerede olduğunu hatırlayamıyordu. İçimdeki aç ağız. Gece. Allegra kendini tam anlamıyla kendisi hissedebildiği tek yerde, mutfakta yalnız. Mutfak onun memleketi. Çoğu sürgüne gönderilmiş, sınır dışı edilmiş, gönüllü de olsa zorlanarak ABD'de yabancı kalıbına sokulmuş bir akrabalar ve dostlar halkasıyla çevriliyken, mutfağın da onun ana vatanı olduğuna kimse inanmaz. Bu yüzden de kimseye söyleyemez. Aslında Allegra, mutfakta bulunmanın onu mutlu edip etmediğini bilmez. Ama belki de mesele bu değildir. Ne de olsa vatan denilen illa da mutluluk sağlamaz insana. Her halükarda emin olduğu bir şey varsa o da mutfağa ait olduğu. Buraya başkaları için yemek pişirmeye gelir ama ara sıra kendisi, sadece kendisi için gelir. İşte o anlardan biri bu. Bu gece Allegra pişirmek için burada değil. Bu sefer içindeki aç ağzı doyurmak için gelmiş mutfağa. Vakit geç ama fark etmez. Aç ağız yeme alışkanlıklarının zamanlaması dışındadır. Normal yeme alışkanlıkları olan insanlar, yeme bozukluğu olanların yemeği saplantı haline getirdiğini düşünmekte hata ederler. Tüketilecek yemeğin miktarı ve kalitesinden ziyade yeme düzenini sürdürmektir Allegra'nın beceremediği. O şaşmaz yemek düzeni her sabah, öğlen ve akşam tam aynı saatte yemek. Sonra tekrar sabah, öğlen ve akşam. Tekrar, tekrar, her gün. İnsanlar aynı düzen doğrultusunda tam aynı anda acıkabildikleri için birlikte yemek yiyebilirler. Allegra yiyemez. Ağzı zaman zaman acıkır, ayda bir, bilmem ne kadar da bir, yüzyılda bir. Başka insanların ağızları yüzlerindedir. Çocuk resmi gibi bariz bir çizgi, ilk bakışta hemen seçilir. Vücutlarından dışarı açılan bir giriştir. Allegri'nin ağzı ise yüzünden silinmiştir. Vücudundadır. Rahminde bir yara, derinlerde çalkalanan bir boşluk. Hep geridedir. Karanlıkta pusuya yatıp bekler. Sadece kendi istediğinde çıkar. Zamanın dışında olduğundan geçmiş kaydı yoktur. Bu yüzden de aç ağız ne zaman yemeye başlasa, daha önce hiç yememiş gibi önüne geleni yutar. Zamanın dışında olduğundan gelecek algısı da yoktur. Bu yüzden de ne zaman yemeye başlasa bir daha asla yiyemeyecekmiş gibi önüne geleni yutar. Latia Piedat'ın porselenlerinin aksine Allegri'nin vücudundaki dişi ağız tam bir sıfırlanmanın, kasıtlı bir bellek kaybının özlemini çeker. Açlık. Kaseler dolusu gevrek. Önce Pio'nun cevizli, üzümlü gevreklerini, sonra Abed'in bayıldığı ballı gevrekleri yedikten sonra kendini daha aç hissederek buzdolabına yöneldi. Abed ile Pio bu gevrekleri her sabah kahvaltıda yerdi. Allegri hiç yemezdi. O kadar kaloriliydiler ki. Ama sonra böyle bir gece gelir ve bütün o sabahlar boyunca kaybettiklerini telafi etmek istercesine bir oturuşta bir kutuyu mideye indirirdi. Sütle birlikte bir kutu gevrek 1880 kaloriydi. Toplamda 75 gram şeker kadar. Durmak için çok geçti. İçindeki aç ağız tümüyle uyanmıştı. Buzdolabını açıp görmeyen gözlerle içine baktı. Bir dilim mozzarella aldı. Bir dilim daha. Dolabı kapadı. Dolabı açtı. Devasa bir dilim çedar kiş yedi. Dolabı kapadı. Yine bir saniye önceki gibi görmeyen gözlerle beyaz kapıya bakar vaziyette öylece durdu. Orada telefon faturaları, evlere servis menüler, indirim kuponları, Aroz'un banyo köpüklü fotoğrafı, ev dekorasyonu renk kartları, Ömer evden ayrıldıktan sonra Piyo ile Abed'in ilişmediği İngilizce kelime dağarcığı oyununun eski bir skor çizelgesi arasında sabahleyin gelmiş bir kartpostalı gördü. Sevgili dostlar, kapalı çarşıdayız. Parantez içinde tekrar. Onu üçüncü kere buraya sürüklediğim için mızmızlanıyor Ömer. Bu kartpostalı bir hediyelik eşya dükkanından yazıyoruz. Parantez içinde, utanç verici ölçüde şarkiyatçı, dansöz kıyafeti giymiş develer bile satıyorlar. Ömer son günlerde anlaşılmaz bir biçimde Abed gibi konuşmaya başladı. Neyse, bu kartpostalı aldığımızı görünce dükkan sahibi nezaketle bizi içeri buyur etti. Yazalım diye. Parantez içinde, alışveriş edelim diye. Ve çayla lokum ikram etti. Parantez içinde, Gail ne verseler yiyor. Adam demin bana iki antika gümüş kaşık gösterdi. Haremdeki bir odalığa aitmişler. Parantez içinde, Said'in şarkın kendini şarklılaştırması dediği şey değil mi bu? Hayrettir, Ömer burada tezi için büyük ilham bulmuşa benziyor. Keşke bizimle birlikte olsaydınız. İstanbul'dan selamlar. Allegri kartın arkasını çevirip çatık kaşlarla üzerindeki resme baktı. Tepe üzerindeki bir caminin gün batımındaki zarif silüetiydi. Renkler güzeldi. Turuncu ve sarı tonları, sıcak ve hoş, bir kaşık şeftali marmeladı gibi. Marmelat demişken, Allegri dolabı açtı, ne yesem diye baktı, bir sosis kaptı. Sonra bir tane daha, kapıyı hızla kapadı, sonra hemen yeniden açtı. Dolabın içinde tarifini bu haftaki kadın dergisinden aldığı iki yemek vardı. Baharatlı beyaz peynirli makarna ve et sote. Pişirmiş ama tadına bile bakmamış, yesinler diye Piyu, Abed ve yeni ev arkadaşlarına bırakmıştı. Şimdi hepsi uyuyordu. Sadece Aroz uyanıktı. Gözlerinin karanlık girdabında dönen huysuz, huzursuz bir ışıkla yanında duruyordu. Ama bu işte bir gariplik olduğunun öyle iyi farkındaydı ki, Allegri'nin gözünün önünde mideye indirdiği onca yemeği paylaşmak için en ufak bir girişimde bulunmamıştı. Aroz bunun yemek yemek olmadığını biliyordu. Bu başka bir şeydi, korkutucu bir şey. Bu ayin her şeyi tepe taklak etmekle ilgiliydi. Dışarıdakini içeri almak, sonra içeri alınanı dışarı çıkarmak. Yemek ve kusmak, tamah ve perhis, günah ve nedamet. Bu nüfuz edilemez sınırları aşmakla ilgiliydi. Allegri yere oturup raflara dizilmiş yiyecek kaplarına baktı. Bir gün önceden kalma tavanın içindeki kızartmalar ve krem peyniri ve sosisler ve mantar sote ve kavanozlardaki bebek mısırlar ve turşular ve dondurucudaki koca bir kap vanilyalı dondurma. Hepsini bitirdi. Baharatlı, tatlı, ekşi, acı karışım. Allegri usulü masala. En küçük kırıntısına kadar bitirdi. Bu taşkınlığın sonuçlarına kafa yormadı. Artık hiçbir şey endişelendirmiyordu onu. Yutma edimi bütün endişelerin ötesindeydi. Talimli bir nezaketle minik minik tırtıklamasına ve her zamanki uysal, kibar kız olmasına gerek yoktu. Bir sosis daha yedi. Üzerine çedar kişinin geri kalanını. Gözleri kabadayı bir edayla bir sonraki yiyeceği ararken ağzı biteviye şapırdıyordu. Tam fındık ezmesine uzanmıştı ki bir ses havayı yırttı. Allegri, sen ne yapıyorsun Tanrı aşkına? Piyu dehşete çalan bir uyuşuklukla yüzü taşlaşmış, ayakları çıplak, kollarını kavuşturmuş mutfak kapısında duruyordu. Ne söyleyeceğini bilemeyen ağzı açık kalmış, bir açıklama bekliyordu. Ne kadar zamandır burada durmuş, onun yedikçe yemesini seyrediyordu acaba? Allegri hiç tanımadığı bir sürü kişinin önünde çırılçıplak kalmış gibi titredi. Panikle ayağa kalkarken dengesini kaybetti. Uykulu bakışının ardında Piyu öyle şaşkın, mantıklı bir açıklamaya öyle muhtaç görünüyordu ki, Allegri'nin yüzündeki paniği fark etmesi birkaç saniye alacaktı. Gözlüğü yoktu. Yukarıda yatağın yanında bıraktığını hatırladı, sonra şokunu sindirmeye çalışırken kıpkırmızı kesildi. Az önce şahit olduğu itici iştaha duyduğu tiksintiden ziyade, kız arkadaşının bulumiyalı olduğunu bunca zamandır fark etmemenin sarsıntısıydı bunun sebebi. O daha soru sormaya başlayamadan Allegri verandaya çıkmış, kapıya hamle etmişti. Tam zamanında uzanıp onu bileğinden yakaladı Piyu. ''Bırak beni'' diye bağırdı Allegri kendine ait olmayan bir sesle. ''Sana ne? Benimle yatmıyorsun bile.'' Bu infial öyle beklenmedik, konuyla öyle alakasızdı ki nasıl karşılık vereceğini düşünmek için duralayan Pio'nun elleri gevşedi. Tam o tereddüt anında Allegre pijamasının üzerine paltosunu geçirip kendini dışarı atma fırsatını buldu ve ciğerlerinde hava kalmayana kadar koştu. Pio şaşkınlığını üzerinden atıp yukarıdan gözlüklerini alana, ayakkabılarını giyip peşinden koşana kadar Allegre Davis meydanına ulaşmıştı bile. Gece. Onlar hariç bir kişi var çamaşırhanede. Bir sarhoş şarkısı mırıldanan bir sarhoş. Abed'le kadın karşılıklı sandalyelerde oturmuş çamaşır makinelerinin giysilerini temiz ve kuru geri vermesini bekliyorlar. Kadının giysiye ihtiyacı olduğu muhakkak. Çünkü bu gece daracık bir pantolonla incecik bir bluz var sadece üzerinde ve iri, beyaz, kabarık memeleri Abed'in gözünün önünde. Abed memelere kadına bakmıyor, sadece elindeki adi dergiyle ilgileniyor gibi yapıyor. Bir iki sayfa geçince bir tarafında serum, öbür tarafında bir yığın kitap, hastane yatağında gülümseyen yarı baygın bir kızın resmiyle karşılaşıyor. Çocuğun sınıfta öğretmenin anlattıklarını dinlemek yerine 6667. kitabını bitirmeye çalışırken bayıldığı yazılmış. Derginin üzerinden kadına kaçamak bir bakış atan Abed, onun o ayartıcı gülüşüyle hala dik dik kendisine baktığını görüyor. Hiç rol yok, açık ve cesur, utançsızca utanmaz. Işık bu açıdan vurduğunda gözlerinin ve dudaklarının etrafındaki kırışıklıklar iyice ortaya çıkıyor. Annesi olacak yaşta ama bakışı ve elleri Zehra ile kıyaslandığında ne kadar genç. Huzursuzlukla ayağa kalkıyor Abed ve nereye, neden kaçtığını bilmeden sokağa fırlıyor. Onun büyüsünden kurtulma telaşıyla giysilerini çamaşır makinesinde bırakıp koşmaya başlıyor. Köprü. Ayrılış günü. Ye ile Ömer 10 günlük ziyaretlerinin ardından şehirden ayrılıyorlardı. Uçakları öğleden sonra 15.30'da kalkacaktı. Bir gün önce Ömer'in ailesiyle vedalaşmak için şehrin Asya yakasına geçmişlerdi. Her zamanki gibi o gün neler yapılacağını Ömer planlamış ve günlük plana uyulmamıştı. Her zamanki gibi. İlk başta niyet aileyle birlikte geç bir brunch, ardından otele dönüp bavulları toplamak, ertesi sabah erken uyanmak için erkenden yatmaktı. Ama eve gittiklerinde brunch akşam yemeğine, akşam yemeği ziyafeti, Gale'de balona dönüşecekti. Ömer'in annesi geceyi orada geçirmelerinde ve ertesi sabah erkenden yola koyulmalarında ısrar etmişti. Uyandıklarında kendilerini bir kez daha ziyafet masasında bulmuşlardı. Evden geç çıktıkları için Avrupa yakasına taksiyle geçmeye karar verdiler ve İstanbul'da işlenebilecek en büyük kusurlardan birini işlediler. Boğaz Köprüsü'nü sabah trafiğinde geçmek. Nitekim oldukları yerde duruyorlardı. Köprü şeritlerine muntazaman sıralanmış sonsuz araba konvoylarından birinde sıkışmış, Brezilya'dan naklen verilen maçın heyecanlı sağanağı ve şoförün daha beter heyecanlı nidaları altında taksinin arka koltuğunda oturuyorlar. Şoför ufak tefek biri. O cüsse için hayli gür bir sesi var. Sabah 08.18. Dışarıda tatlı bir esinti, güzel bir sis. Hatta sis bile değil, ince bir hava kirliliği tülü ve yine de güzel. Çünkü hava kirliliğinden çok sise benziyor. Futbolla hiç alakası olmayan ve hemcinslerinin neden buna deli olduğunu anlamayan Ömer, kulaklığını takıp sesi açıyor ve PJ Harvey'in This Mess We Are In, parantez içinde Battığımız Batak şarkısını dinlemeye başlıyor. Saat kullanmadığı için kendine kızarak, ara sıra çatık kaşlarla bileğine bakıyor. Saati olsa ya da en azından başka birinin saatine bakmayı akıl etse zamanında yola çıkabilir ve bu tıkanmaya mıhlanmak yerine şimdi daha hoş bir yerde daha anlamlı bir şey yapıyor olabilirlerdi. Demek şimdi iki aradayız. Ne dedin? Ömer kulaklığını çıkardı. Demek şimdi iki aradayız dedim diye mırıldandı Gale karşıya bakarak. Nihayet anladı Ömer onun ne demek istediğini. Bir tarafında Asya kıtasına hoş geldiniz, öteki tarafında Avrupa kıtasına hoş geldiniz yazan köprü aradaydı. Arafta. Çocukluğunun şehrinin iki kıta üzerine kurulu olması onun için yeni bir havadis olmadığından kayıtsızca başını sallayıp kulaklığını tekrar taktı Ömer. Ama önce yeni bir CD koydu. Iggy Pop, Stooges, Gimme Danger. Parantez içinde tehlike getir hayatıma. Tekrar. Dördüncü kere çalarken şarkı Gale'in dudaklarının yeniden oynadığını gördü. Ama bu sefer taksi şoförüyle konuşur gibiydi. Ne konuştuklarını duymak için kulaklıklardan birini çıkardı. Futbol spikerinin yükselip alçalan sesi üzerinden dünyadaki safran sınıflarına, hangisinin nerede kullanıldığına dair bir nutuk atıyordu Gale. Tuhaftır, şoför de onu dikkatli dikkatli dinliyordu. Pilav için en iyisi Hint safranıdır ama tatlılar için İran safranı üzerine yoktur. Ya Türk safranı diye sordu şoför yarım yamalak İngilizceyle. Ömrü hayatında bir kez olsun bir kap pişirmek için mutfağa girmemiş biri olarak belli ki yemekten ziyade Türklükle ilgilenerek. Ama Gale bu soruya hazır görünüyordu. Bir saniye içinde safranla yapılan Osmanlı Türk yemeklerini saymaya başladı. Bozuk Türkçesiyle söylediği her isimde şoförün yüzündeki gülüş genişliyordu. Onların her şeye rağmen iletişim kurabilmesinin acayipliğine şaşan Ömer sesi daha da açarak tekrar müziğine gömüldü. Gimme Danger. Doğrusu İstanbul'da geçirdikleri 10 günün ardından kendini bitkin hissediyordu. Şehrin feryat figanından ziyade Gale'in hummalı enerjisinden yorulmuştu. Tekrar, Gimme Danger. Bir dakika sonra sağ şeritte topaz rengi bir arabanın ilerlediğini gördü Gail. Arka koltukta kapkara saçlı bir kız oturmuş, fazlasıyla sakin, insanı irkiltecek kadar solgun bir yüzle dışarı bakıyordu. Mutlu görünmüyordu kız. Hatta kederliydi. Dost doğru Gail'e bakıyordu ama nedense onun kendisini görmediği izlenimine kapılmıştı Gail. Çocuk, öndeki yetişkinlere, arabayı temkinle süren, temkinli görünüşlü kadına ve penceresinden dalgın dalgın dışarıya bakan, dalgın görünüşlü adama bir şey söylemek ister gibi eğildi ama söylemedi. Topaz rengi arabanın içinde olanları kendi penceresinden seyreden Gail, bir iki saniye tekinsiz bir hisle baktığı kızın aslında kendisi olduğu ve tam şu anda geçmişiyle şimdisinin birbirine paralel hareket ettiği ama benzer şekilde tıkanık bir yolda takılıp kaldığı hissiyle ürperdi. Zihni hemen kapanıverdi kendi üstüne. Hayatında bir kez daha kendisini düşerken seyretmeye başlamıştı ve bu düşüş sersemletici bir tempo ile hızlanarak yaşama arzusunu azar azar aşındırıyordu. İçerideki bir yaradan sızan kan gibi görünürde kesik olmadan. Derin derin nefes alarak ve biraz da zorlanarak bakışlarını kızdan, köprüyü örten tül gibi sise çevirmeyi başardı. Aniden geliverdi aklına ve bir saniye sonra kesin kez karar verdi bu iki aradalığın tam da doğru yer, bu dakikanın tam da doğru dakika olduğuna ölmek için. Saatler Boston'da 01.22, Marrakeş'te 06.22, Madrid'de 07.22, İstanbul'da 08.22 gösterdiğinde Boğaz Köprüsü'nde trafiğe takılmış bir taksinin arka kapısı esner gibi açıldı. Iggy Pop, The Stooges'da yarı transa geçmiş Ömer ve en sevdiği oyuncuya kırmızı kart gösteren orospu çocuğu hakem yüzünden çifte transa geçmiş taksi şoförünün hiç mi hiç fark etmedikleri alçacık bir ses çıkardı kapı. Klak gibi bir şey. İstanbul'daki o klakla aynı anda Boston'da o saatte açık bulduğu ilk yerin kapısını açan Allegra içini çekti. Hızlı hızlı soluduğu halde sakin görünmeye çalışarak, bir eli boynunda asılı incili haçta, bir eli para aramak için cebinde içeri girdi ve her biri elinde bir içki bardağıyla gülen, sallanan, konuşan insanların arasında zikzak çizmeye başladı. Arkalara gittiğinde vahşi bir bakışla dona kalmış, delici bir çift kırmızı göze bakar buldu kendini. Biraz ürperdi. Oyuncak değil, ölü bir kuş olduğunu anladı. Tekrar ürperdi ve midesindeki ağırlıktan kurtulma ihtiyacını daha fazla bastıramayarak tuvalete koşturdu. Az sonra içinde hala bir miktar yiyecek kaldığından şüphelense de daha fazla kusamayacağı gerçeğini kabullenmek zorunda kaldı. Tuvaletten çıkıp üst kata yöneldi. Tam kapının tokmağına uzanmışken barın hemen önünde Piyu'yu gördü. Belli ki onu arıyordu. Neyse ki içeri bakmak aklına gelmemişti. Kuşkusuz Allegra'yı arayacağı yerler arasında barlar yoktu. Geri çekildi ve tezgahın önünde ayakta duran orta yaşlı bir adamın aç gözlerinden gözlerini kaçırarak birkaç dakika orada beklemeye karar verdi. Adamın yüzü neredeyse griydi ve alkolden kızarmış gözlerle dik dik Allegra'ya bakıyordu. Allegra'nın kanı buz gibi bütün vücudunu dolandı. Bu yabancı adamın karanlık sokaklarda peşinden gideceği korkusuyla dışarı fırlayıp son treni yakalamak için metroya koştu. Bu gece Latia Piedat'ın evine gitmek istemiyordu. Pearl sokağına da dönemezdi ama Debra Ellen Thompson'ın kapısını çalabileceğini hissediyordu. Soğuk rüzgarda bardan aldığı peçetenin üzerindeki isme baktı. Gülen Saksağan. Bir bar için komik bir isim diye düşündü ve trene binerken bu ismi kimin bulduğunu merak etti. Walnut sokağının köşesinde yanından son sürat geçen gölgeye baka kaldı Abed. Bir an için gördüğünün Allegra olduğuna yemin edebilirdi. Mantığı bu izlenimi düzeltmekte gecikmedi. Yok hayır. Gecenin bu saatinde gülen saksağından çıkan Allegra olamazdı. Yavaşlayıp az evvel neden böyle paniğe kapıldığını, çamaşırhaneden neden öyle kaçtığını anlamak için kafasını toplamaya çalıştı. Bulduğu cevap pek açık olmasa da bir dakika sonra geri döndü ve görünmez bir ağla sulardan çekilir gibi yavaş ama kararlı adımlarla çamaşırhaneye doğru ilerlemeye başladı. Safiye'ye sadakatinin muğlak bir biçimde sadece ortak mazilerine değil, ülkelerine olan bağlılığıyla da iç içe geçtiğini sezse de hiç kimseye açıklayamazdı bunu, hele kendine hiç. Safiye'ye olan bağlılığını yavaş yavaş kaybetmenin etkisi, onu vatanına bağlayan halatların da belli belirsiz gevşemesi olmuştu. Kendini Fas'a daha az bağlı hissediyor değildi katiyen ama bir şekilde ABD'deki hayatına eskisinden daha bağlı hissediyordu. Çamaşırhaneye yaklaşırken önce kapanmış olmasından, kapanmadığını görünce de kadının gitmiş olmasından korktu. Ama oradaydı. Çamaşır makinelerinden birinin yanında durmuş, temiz ve kuru çamaşırları iki sepete dolduruyordu, kendininkine ve Abed'inkine. Sepeti Abed'e uzatırken insanı utandıracak kadar muzafferdi gülüşü ve zaferi öyle coşkuluydu ki Abed gözlerini kaçırmak zorunda kaldı. ''Gidiyor'' dedi taksi şoförü, gördüğüne inanamadığı için adeta felç olan sesi zar zor duyuldu. Bu yüzden bu sefer bağırarak tekrar etti. ''Gidiyor.'' Şoförün sözlerini gayet net duyduktan sonra bile söylenene bir anlam veremeyen Ömer, adamın bakışlarını takip edince trafikte sıkışmış arabaların arasından siyah, uzun, gür saçlarını savurarak köprünün korkuluklarına doğru koşan Gail'i gördü. Öyle afallamıştı ki ancak taksi şoförünün dışarı çıkıp Gail'in arkasından koşmaya başladığını görünce kımıldatabildi vücudunu. Nabzı panikle şahlandı. Iggy Pop'un boynundan sarkan kulaklıklarından halen yayılan Gimme Danger Little Stranger, parantez içinde tehlike getir hayatıma küçük yabancı, şarkısı eşliğinde arabadan fırladı. Pew artan bir evhamla telefonu kapadı. Allegra bulunamıyordu. Abed de eve dönmemişti. Bu gece şahit olduğu isyankar tamahtan ziyade Allegra'nın yüzü donduruyordu Pew'nun kanını, olayı her düşündüğünde. Allegra'nın vücudu elini değdiremeyeceği keskin bir bıçağa dönüşmüştü sanki. Her asabi adımının hem kendisinin hem de Aroz'un endişesini derinleştirdiğini fark etmeden mutfakta bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Hayvan bu kargaşada kendini tutunacak sağlam bir dal arar gibi mutfak masasının altında adeta yere yapışmıştı. Allegra'ya karşı ne kusur işlediğini bilemeyen Pew, kalbi ümitsizlikle sızlayarak odasına dua etmeye çıktı. Ruege por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. El Salve'nin ortasında birden içi titredi. Korku dolu bir kalp atışı ve koş, seni terk ediyor diye bir ses duyduğuna yemin edebilirdi. Koş, seni terk ediyor. Ömer hayatında bir kere daha zamanın hızının gerisinde kalışına tanık oluyor, hayatın kadansını yakalayamayışını seyrediyor, ne var ki bu sefer peşinden koştuğu ölümün kadansı. Tehlike getir hayatıma küçük yabancı. Gail, taksi şoförü ve Ömer köprü üzerinde dizili arabaların arasında zikzak çiziyorlar. Sağda solda birkaç şoför onları şaşkın bakışlarla seyrediyor. Senin yanında huzur bulayım. Bazıları olağan dışı bir şey olduğunu daha yeni anlamaya başlıyor, başkalarına gösteriyorlar. Bana tehlike ver küçük yabancı. Göz açıp kapayana kadar arabalardaki bütün insanlar köprüden canlı bir intihar girişimini seyretmenin heyecanıyla mest. Ve hastalığını hissedeyim. Ömer koşuyor. Onun önünde taksi şoförü koşuyor. Onun önünde Gail koşuyor. Onun önünde sadece boşluk var. Şimdi korkulukların öteki tarafında. Sadece tek eliyle hayata tutunmuş vaziyette duran Gail seyircilerinden habersiz. Köprüye ve karmaşasına arkasını, yukarıdan olağanüstü dingin görünen şehre de yüzünü dönmüş. Tuhaftır. Şu anda buradan gördüğü manzara, 607 numaralı odanın manzarasından bile daha güzel. Nefesini sabitlemek ister gibi derin bir nefes alıyor. Bir kez daha öteki uçta ama bu sefer kendini sona daha yakın hissediyor. Bu sefer hayatındaki her dakika, tanıdığı her insan, içinde barındırdığı her benlik, alfabe çorbasındaki harfler misali. Zihninde karıştırıyor hepsini. Bütün o birbirine uymaz anları, anıları, bir girdapta döne döne eriyinceye kadar. Bir kasedeki kusmuğumsu püre, annesinin kuzguni saçları, omletin tadı, bir parça sosis, baharatlı ve sıcak, geri çıkarılamaz, yutulamaz, bebek boğazına takılmış. Ay çıktığında tapınılan bir Asur-Babil tanrıçası, daimi hudutlar, tepsilerde donmuş çikolata figürler, sürülerinde kalamayıp tek başlarına uçan topal kuşlar. Aniden her şey çözünebilir izlenimi veriyor. Alfabe çorbasında çığırından çıkmış harfler gibi bitimsiz bütünlerin kırık dökük parçaları. Aniden muazzam bir hızla düştüğünü hissediyor ve bir sonraki isminin ne olacağının artık önem taşımadığı çivit rengi bir boşluğa çekildiğini. Geride, zamanın çok gerisinde cılız bir avuntu geçiyor Ömer'in zihninden. Ölmeyecek, hayır ölmeyecek. İnsanlar başkalarının ülkelerinde intihar etmez, burası onun vatanı değil. Peki hiç vatanı oldu mu onun? Kim gerçek yabancı? Bir ülkede yaşayıp başka bir yere ait olduğunu bilen mi? Yoksa kendi ülkesinde bir yabancı hayatı sürüp ait olacak başka bir yeri de olmayan mı? Köprü denizden 64 metre yükseklikte. Ömer'in Walkman'inde bir şarkı çalıyor. Şarkı 3 dakika 20 saniye ama tekrar tekrar çalınırsa sonsuza kadar sürebilir. Gail'in düşüşü sadece 2.7 saniye sürüyor. Kitabın sonu. 23 Mayıs 2009 Cumartesi.